Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartre'ye podcastine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Joshua Davis'in Spare Parts adlı anlatı dışı kitabı. Arizona'nın Batı Phoenix bölgesindeki Carl Hayden Community High School'da okuyan 4 belgesiz Meksika kökenli gencin gerçek hikayesini anlatır. Oscar Vazquez, Christian Arcega, Lorenzo Santillan ve Luis Aranda, öğretmenleri Freddy Lajvardi ile Allan Camero'nun desteğiyle Su 6 robotu tasarlama yarışmasına katılır. Shekipo Tor yılında düzenlenen Marine Advanced Technology Education yarışmasında sınırlı bütçeyle topladıkları malzemelerden yaptıkları Stinky adlı robotla çok daha iyi kaynaklara sahip rakiplerle mücadele ederler. Ancak kitap yalnızca beklenmedik bir yarışma başarısına odaklanmaz. Davis, gençlerin abdiye çocukken gelişlerini, okul ve aile hayatlarını, yoksulluğu, göçmenlik statülerinin yarattığı belirsizliği ve Arizona'daki sert göçmenlik siyasetini birlikte inceler. Bu nedenle eser, STEM eğitimi ve takım çalışması üzerine bir anlatı olduğu kadar, Amerikan rüyasının herkes için aynı koşullarda işlemediğini gösteren toplumsal bir incelemedir. Gazetecilik temelli anlatımı, kişisel yaşam öykülerini daha geniş eğitim ve göç tartışmalarıyla bağlar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak Stinky Robot'u. Kaynak eşitsizliğinin içinde gelişen pratik mühendisliği temsil eder, kitabın merkezindeki teknik mücadele. Carl Hayden ekibinin Stinky adını verdiği Su 6 robotunu kurma sürecidir. Öğrencilerin bütçesi $1000'ın altındadır ve birçok parçayı okuldan, evlerden ya da çevrelerinden buldukları malzemelerle sağlarlar. Buna karşılık yarışmada, MIT gibi güçlü kurumların desteklediği ve daha yüksek bütçelerle çalışan ekipler vardır. Davis bu farkı yalnızca heyecanı artırmak için kullanmaz. Mühendislikte para, ekipman ve uzman erişiminin sonuçları nasıl etkilediğini görünür kılar. Ekibin avantajı, pahalı ve karmaşık çözümleri taklit etmeye çalışmaması olur. Görevin gereğini dikkatle anlayıp işe yarayan en basit mekanizmayı geliştirmeye yönelirler. Bu yaklaşım, kısıtların bazen tasarım düşüncesini keskinleştirebildiğini gösterir. Yine de kitap yoksulluğu romantikleştirmez. Eldeki az malzemeyle üretken olmak etkileyicidir. Fakat öğrencilerin daha fazla kaynağa sahip olmasının önünde yapısal engeller bulunduğu da açıktır. Stinky böylece, yalnızca bir yarışma aracı değil, eşitsiz koşullarda teknik beceri kazanmanın somut simgesine dönüşür. Okur, yaratıcılığın tek başına sihirli bir çözüm olmadığını, iyi rehberlik ve ısrarlı denemeyle etkili hale geldiğini görür. İkinci olarak, 4 öğrencinin göçmenlik statüsü, başarının geleceği güvenceye almadığını gösterir Spare Parts, Oscar, Christian, Lorenzo ve Luis'in belgesiz statüsünü hikayenin arka planında duran bir ayrıntı gibi ele almaz. Bu durum, eğitimden işe, üniversiteden seyahat özgürlüğüne kadar her seçeneği belirleyen temel bir koşuldur. Gençler Arizona'da büyümüş, okul hayatlarını abde kurmuş ve ülkeye çocuk yaşta gelmiş olsalar da resmi statüleri nedeniyle gelecekleri sürekli belirsizdir. Yarışmadaki becerileri, çalışkanlıkları ve yurttaşlık duyguları, hukuki engelleri kendiliğinden ortadan kaldırmaz. Davis'in önemli vurgusu burada ortaya çıkar. Başarı anlatılarında çoğu zaman yetenek ve çabanın her kapıyı açacağı varsayılır. Kitap ise, kişinin doğduğu yerin ve ailesinin göç kararının, kendi kontrolü dışındaki biçimde hayat rotasını değiştirebildiğini gösterir. Yarışmadan sonraki yıllarda gençlerin yollarının üniversite, iş, sınır dışı edilme, Meksika'da çalışma ve askerlik gibi farklı yönlere ayrılması da bu belirsizliği derinleştirir. Bu çerçeve, göç tartışmasını soyut sloganlardan çıkarır, okur. Göçmenlik politikasının öğrencilerin günlük kararları, aile bağları ve meslek planları üzerindeki somut etkisini kişilerin yaşamları üzerinden değerlendirir. Kitap, aidiyet ile yasal tanınma arasındaki gerilimi özellikle güçlü biçimde ortaya koyar. Üçüncü olarak, Freddy Lajvardi ve Allan Camero. Okulun yeteneği ortaya çıkaran kurumsal rolünü açıklar, kitapta öğretmenler Freddy Lajvardi ve Allan Camero. Yalnızca yarışma için danışmanlık yapan yetişkinler değildir. Onlar, öğrencilerin okulda kendileri için daha geniş bir gelecek tasavvur edebilmesini sağlayan aracılardır. Carl Hayden Community High School, kaynakları sınırlı ve çevresindeki ekonomik sorunlardan etkilenen bir devlet okuludur. Böyle bir ortamda robotik kulübü, öğrencilerin soyut ders bilgisini elle tutulur bir probleme dönüştürebildiği bir alan yaratır. Öğretmenlerin katkısı, cevapları doğrudan vermek değil, öğrencileri tasarım yapmaya, hata ayıklamaya, sorumluluk paylaşmaya ve dışarıdaki kurumlarla ilişki kurmaya teşvik etmektir. Bu ayrım önemlidir. Etkili sistem eğitimi yalnızca laboratuvar ekipmanı ya da müfredat meselesi değildir. Öğrencinin hata yapabileceği, fikrinin ciddiye alınacağını bildiği ve kendi emeğinin bir sonuç ürettiğini gördüğü bir öğrenme ortamı gerektirir. Davis ayrıca mentorluk ile beklenti arasındaki ilişkiyi de gösterir. Yetişkinler gençleri eksikleri üzerinden tanımlamak yerine teknik ve kişisel potansiyelleri üzerinden değerlendirir. Bu tutum, özellikle dışlanma riski yaşayan öğrenciler için güçlü bir karşılık yaratır. Kitabın eğitim bakımından en somut sonucu şudur. İyi öğretmenlik fırsat eşitsizliğini tek başına çözmez, fakat görünmez kalan yeteneğin harekete geçmesi için kritik bir başlangıç noktası oluşturabilir. Dördüncü olarak takım çalışması, kişisel farklılıkları ortak bir teknik göreve dönüştürür. Davis, dört genci tek tip kahramanlar olarak sunmaz. Her birinin aile geçmişi, karakteri, okul deneyimi ve gelecek beklentisi farklıdır. Bu farklılıklar takım içinde zaman zaman gerilim, güvensizlik ve iletişim sorunu yaratır. Ancak robotun tasarlanması, soyut bir birlik çağrısından daha etkili bir bağ kurar. Yarışmanın açık teknik hedefleri vardır. Robot su altında belirli görevleri tamamlamalı, güvenilir çalışmalı ve ekip tasarımını savunabilmelidir. Bu nedenle herkesin katkısı, ortak sonuca göre sınanır. Bir öğrencinin pratik çözümü, diğerinin mekanik becerisi ya da sunum hazırlığı ancak birlikte işlediğinde anlam kazanır. Kitap bu yönüyle takım çalışmasını sadece uyumlu olmak şeklinde tanımlamaz. Asıl mesele farklı becerileri paylaşmak, anlaşmazlık anlarında göreve geri dönmek ve sınırlı zamanda malzemeyi iyi kullanmaktır. Ekip ayrıca bağışçılar, öğretmenler ve okul çevresiyle temas ederek sosyal destek ağının nasıl kurulabileceğini öğrenir. Bu süreç, öğrencilerin teknik özgüvenini artırırken, kamusal alanda kendilerini ifade etme deneyimi de kazandırır. Sonuçta yarışma, bireysel yeteneği görünür kılan bir sahne olsa da kazanımın temelinde kolektif emek bulunur. Davis, bu emeği, duygusal bir birliktelik masalına indirgemeden, planlama ve karşılıklı bağımlılık üzerinden anlatır. Son olarak, yarışma zaferinden sonraki hayatlar, Hollywood tarzı kapanışın sınırlarını gösterir, Spare Parts'ın ayırt edici taraflarından biri. Anlatıyı yarışma ödülüyle bitirmemesidir. Birçok underdog hikayesi, beklenmedik zaferi karakterlerin bütün sorunlarını çözen son sahne haline getirir. Davis ise yarışmanın ardından gençlerin yaşamlarını izlemeyi sürdürür. Böylece okulda kazanılan teknik başarıyla yetişkinlikte karşılaşılan ekonomik, hukuki ve ailevi gerçeklikler arasındaki fark açığa çıkar. İlk kuşak üniversite mezuniyeti gibi önemli ilerlemeler yaşanırken sınır dışı edilme, geçim için farklı işlerde çalışma ve Meksika'ya dönmek zorunda kalma gibi ağır sonuçlar da görülür. Bu devam bölümü kitabın siyasi ve etik ağırlığını artırır. Okur, bir öğrencinin ulusal ölçekte tanınmasının göçmenlik sistemindeki belirsizliği otomatik olarak çözmediğini anlar. Aynı zamanda gençlerin hayatlarını yalnızca mağduriyet üzerinden okumak da yetersiz kalır. Onlar ailelerine karşı sorumluluk taşıyan, iş kurmaya çalışan, eğitim alan ve farklı yollar seçen kişilerdir. Davis'in gazetecilik yaklaşımı burada önem kazanır. Anlatı, yarışmanın heyecanını korurken gerçek hayatın dağınık ve eşitsiz ilerleyişini gizlemez. Bu nedenle kitap, sinematik bir başarı öyküsünden daha kalıcı bir soru bırakır. Bir toplum, yetenekli gençleri alkışlamakla yetiniyorsa, onların eğitim ve çalışma hakkını güvenceye almak için ne yapmış olur? Sonuç olarak Spare Parts. STEM eğitimiyle, göçmenlik politikasıyla, devlet okullarıyla ya da çağdaş abet toplumuyla ilgilenen okurlar için özellikle değerli bir kitaptır. Genç okurlar, öğretmenler ve eğitim yöneticileri, uygulamalı öğrenmenin öğrencilerin okulla ilişkisini nasıl değiştirebildiğine dair somut bir örnek bulabilir. Mühendislik ve tasarım alanına ilgi duyanlar için de kitap, iyi bir çözümün her zaman pahalı, gösterişli ya da karmaşık olmak zorunda olmadığını hatırlatır. Buna karşılık eser, teknik yaratıcılığı kişisel irade masalına indirgemediği için daha geniş bir okur kitlesine seslenir. Göç ve yurttaşlık meseleleriyle ilgilenenler, hukuki statünün gündelik yaşam üzerindeki etkilerini istatistiklerden değil, dört gencin seçenekleri üzerinden görebilir. Kitabı benzer başarı anlatılarından ayıran temel özellik de budur. yarışma zaferini doruk noktası olarak kullanır fakat onu son söz haline getirmez. Zaferden sonra süren ekonomik baskıları, aile sorumluluklarını ve belgesiz yaşamın kırılganlığını anlatıya dahil eder. Joshua Davis, gazeteciliğin ayrıntı toplama gücünü akıcı bir anlatıyla birleştirir. Ortaya ne yalnızca robotik üzerine bir kitap, ne de yalnızca göçmenlik tartışmasına dair bir yorum çıkar. Spare Parts, eğitimde fırsat yaratmanın. İnsanı övmekten çok, yeteneğin gelişmesini ve yaşamın sürdürülebilmesini mümkün kılan koşulları kurmakla ilgili olduğunu düşündüren. Dengeli ve kalıcı bir anlatıdır. Destek olmak isterseniz Joshua Davis kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.